9. Ayrım.
53 Cadillac olanca hızıyla Yeşilköy'e yetişmeye çalışıyordu. Vaktinde kapının önünde olmazsa ağır bir azar işiteceği korkusu şoförü telaşa sevk etmiş, hatta yüreğini ezecek noktaya varmıştı. Menderes sabahın erken saatinde Cumhurbaşkanı'nın davetine istemeyerek gitmiş, sıkılmış bir ruh ve asılmış bir çehreyle ayrılmıştı. Cumhurbaşkanı, meclisteki konuşmasının hoş olup olmadığını tam öğrenmek ihtiyacıyla kahvaltı masasında başvekilini dinlemiş, daha sonra eski komitacı terbiyesindeki tecrübelerini aktarmıştı. Bu tavsiyelerde teşkilat-ı mahsusanın tertip karakterinden kaynaklanan yol gösterme ve hafif tehdit kokusu iç içeydi. Menderes, Çankaya'dan çıkınca doğru havaalanına yollanmış ve İstanbul'a gidip kafasını dinlemek istemişti. Uçağın kalktığını İstanbul'a bildirdikleri vakit vilayet bir sürprizin sıkıntısını çekmeye başladı. Başvekilin cumartesi seyahatleri bütün İstanbul'u ayağa kaldırıyordu. Teşvikiye Caddesi'ne giden yollar şimdiden kesilmişti. Ralli apartmanı gözaltına alınmış, giren çıkanlar uzaktan fakat çok dikkatli biçimde izlenmeye başlanmıştı. Park Otel'deki oda alışılmış temizliğinin ötesinde elden geçirilmiş, boğazı bütün lezzetiyle seyrettiren geniş pencerenin küpeştelerine yerleştirilmiş sardunyalara ılıtılmış sular dökülmüştü. Eğer Menderes fikrini değiştirmezse doğru Ralli apartmanındaki yakınını ziyarete gidecekti. Başvekil çevresindekileri şaşırtmaya meraklı birisi değildi ama şartlar bazen düşündüğünün dışında davranmaya zorluyordu. Ralli apartmanı gövdesindeki güzelliğiyle gelenin geçenin dönüp baktığı yılları çok gerilerde bırakmıştı. Bu apartmanın kaderinde sevgiyle şehvetin zamanı kestirilemeyen maceraları yaşanmış, her hatırası abartılmış ölçülerle aktarılmıştı. Suzan Hanım, Ralli apartmanının pencerelerinden, Teşvikiye Camii'nin duvar dibine sıkıştırılmış musalla taşlarından, itibarlı İstanbul cenazelerinin kalkışını seyrederken bile taze bir güzelliğe sahip olmanın lezzetini yaşardı. İri gövdeli çınar ağaçlarının yaprakları tek tük düşmeye başlamış, bir iltimaslı yaz güneşinin vurduğu avlu sonbahar serinliğinin küçük ürpertilerini getirmişti. Avlu kalabalık, insanlar yorgundu. Suzan Hanım telefondaki aşina sesi saygıyla selamladı. "Teşekkür ederim Rıfat Bey, tam zamanında aradınız, yoksa çıkmak üzereydim." Kadızade Rıfat Bey, başvekilin ani bir kararla İstanbul'a gelmekte olduğunu Suzan Hanım'a bildirmiş, hatta vefalı bir arkadaş hukuku içinde sinirli sevgilinin teskine ihtiyacı olduğunu açıkça söylemişti. Suzan Hanım telefonu kapattı. Çalışma odasına doğru yürüdü. Koridor aynasının karşısında durdu. Kendini seyretti. Bu seyir yazmakta olduğu son romanının kahramanı Sanera'ya ne kadar çok benziyordu. Aslındaki ruhla aynadaki suret birbirlerine güldüler. Bir ilham ışığı doğdu. Suzan Hanım üstü yeşil meşinle kaplı mahun masaya oturdu ve bu ilhamın romana mana veren tasvirlerini yazmaya başladı. Gece yarısı. Ay ışığı Razminar'ın evine çıkan geniş mermer basamakları donuk bir ılıklıkla kaplıyor. Büyük giriş kapısının kanadı açık. İçeride tavana asılı mor ışıklı bir fener, duvarda kaplan postları. Karşımda kızıl bir perde. Kızıl perdeyi aralıyorum. Köşelerden birinde yanan kandille aydınlanmış geniş bir yatak odası. Odanın ortasında muhteşem bir taht gibi yükselen, kızıl ipeklerle kaplı büyük bir yatak. Yaldızlı sütunlarla tavana bağlanmış yatakta atlas yastıklara yaslanmış Razminar duruyor. Üstünde beyaz ipek bir pijama var. Yarısına kadar içtiği içkisini yatağın yanında duran sedef bir masaya bırakarak kalkıyor. Gözünde aynı bakış, dudağında aynı tebessüm. Ölçülü vücuduyla tuhaf bir tezat yapan kalın elini uzattı. "Nihayet geldin Sanera," diyor. İçimi ürperten bir ses. Kartal bakışlı gözleriyle ruhumu en derin hücresine kadar sarıyor. Birbirimize dalmış duruyoruz. Hangimizin daha evvel konuşacağını, ne konuşacağını düşünüyormuşuz gibi. Etrafımızda kızıl odada kandilin dalgalandırdığı şehvet akisleri. Altın sütunların birine dayanarak beni yavaşça kendisine çekiyor. Mecalsizce bırakıyorum vücudumu. Dudaklarım, sayısızca tene değmiş dudaklarım, çoktandır tadılmamış zevklerin en benzersizine dalıyor. Suzan Hanım kalemi yerine koydu. Teslimiyetin keyfini şimdiden yaşıyormuş gibi yatak odasına doğru yürüdü. Yeniden boy aynasının karşısına geçti. Al ipekten sabahlığın kuşağını çözdü. Razminarı imanla ihtirasın, huzurla ümitsizliğin, feragatle isyanın birlikte yaşandığı maceraya götürecek Sanera'yı seyretti. Teşvikiye Camii'nde öğle namazı tamamlanmıştı. Cemaat imamın gerisinde saf tuttu. Bu vakitsiz seyahatin sahibine saygısını göstermek için avlunun en uzak köşesine sığınmış bir kadının sabırlı bir sessizliği vardı. Bu sessizlik derin sevginin iddialı izahlara hakim olmuş gücüydü. Salomon Adato uysal adımlarla yaklaşarak şapkasını çıkardı, elini uzattı. Başınız sağ olsun hanımefendi. Teşekkür ederim efendim. Lakin merhumun eşi Leman Hanım çınarın altında taziyetleri kabul ediyor. Biliyorum İclal hanımefendi, biliyorum. Ben Salomon Adato'yum. Haluk Recai Bey bir akşam sıkıntısında göğsüne çöken ağırlığın altında ezilmiş ve fazla direnemeden çökmüştü. Salomon Adato kadının koluna girdi. Birlikte mektep sokağının kaldırımlarına doğru yürüdüler. Haluk Recai Bey'in yolculuğunu buradan seyredeceklerdi. Bu sokağın kaderi flütle çalınmış bir Hicaz peşreve benzerdi. Her dinden, her imandan insanın kendini biraz şeytan, biraz ermiş göstermeye meraklandığı akşam fasıllarındaki ortak ahlakın seslerini taşıyordu. Haluk Recai Bey bir gece bu sokağın göze batmayan evlerinden birinde Salomon Adato'nun yakın bir akrabasını saklamış ve ihtiyar trikotajcıyı Aşkale'ye gitmekten kurtarmıştı. Salomon Adato bir şükran duygusundan çok ötede bir vasıflı dostu kaybetmenin ağır hüznüyle cenazeye gelmişti. Haluk Recai Bey'i yakından tanımak fırsatlarım oldu. Varlık vergisinden kalma bir dostluğumuz vardır. Bir gece sizi birlikte Todori'nin gazinosunda görmüştüm. Aslında çok mütevazı bir insandı. Bir gün bana sizden çok çok uzun bahisler açtı. Kendimde tevazu saydığım şeyler meğer sınırsız bir iftiharmış. İclal Hanım bütün hücrelerinin silkelendiğini hissetti. Bu adamın lisanında nasıl bir büyü vardı ki bir uhrevi mekanda meydan faslı yaratmış gibi heyecanların duruğunu ayaklar altına serebiliyordu. Salomon Adato İclal Hanım'ın şaşkınlığında kendi kaderinden de bir pay olduğunu teslim etmek istedi. Beni siyasete teşvik edenlerin başında Haluk Recai Bey gelir. Salomon Adato birkaç günden beri iyi bir haber alamamış olmanın sıkıntısına mana veremiyor. Ya Rabbi, acaba bir yeni talihsizlik anı mı örüyor diye korkulu günler geçiriyordu. Bu sabah sinagoga gitmiş, köşede mahzun bekleyen kızın ne olur benim için dua edin diyen hakim sesli yalvarması karşısında silkelenmişti. Genç kadın saygıyla yaklaşmış o hakim sesi soluksuz sonuna kadar kullanmıştı. Lütfen, lütfen dua edin. Siz çıkıncaya kadar karşı kaldırımda bekleyeceğim. Sakın beni aldatmayın. Bakışınızdan anlarım. Adım Ester. Salomon Adato şaşırmıştı. Neden Musa'nın imanlı kadınları tek başlarına dua etmek hakkından mahrum edilmişlerdi? Buna bir mana vermek mümkün değildi. Bu genç kadın nasıl bir ihtiyaç içindeydi ki bir sade insan bakışındaki değişikliği görmek için saatlerce kaldırım köşesinde beklemeyi göze alabiliyordu? Böyle bir ihtiyacın sahibini Allah'ın huzuruna çıkmaktan açıkça mahrum etmeye hiçbir peygamberin hakkı olamaz diye düşündü. Bir sinagog kapısından çıkmış, koşarak bir cami avlusuna gelmişti. Başörtülü kadının yüreklerinde acılar kadar, dudaklarında geleceğin mesut günlerinin bekleyiş duaları vardı. İcler Hanım'ın gözlerine baktı. Esther'in biraz yaşlanmış nemli yeşilliği bir veda töreninin acısıyla gülüyordu. İpek gibi bir sesle ağladı. Kimsesiz kaldığımı anlayabilir misiniz Monsieur? Kimsesizlik korkudan çok bir hasret duygusuydu. Salomon Adato ilhamını Tevrat'tan almış bir dille cevapladı. Ahdini tutanlar için Rabbin bütün yolları inayet ve hakikattir hanımefendi. Sözlerini Fatiha suresinin ruhuyla tamamladı. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmaktadır. Merhum nimete layık olanların yoluna erişti. İcler Hanım'ın ellerini tuttu, ortak kültürde yetişmiş insanların saygısıyla bu ilahi seyahate insani değer katmak istedi. Lütfen Haluk Recai Bey'deki haklarınızı helal ediniz. İcler Hanım, bir Haluk Recai gecesi daha yaşar gibi huzur ve sükun içinde cenazeyi selamladı. O iri gövde tabutun içinde sanki güvercin tüylerinin uçuştuğu akşam esintisi kadar hafiflemişti. Yıllar önce moda koyuna hakim bir evin pencerelerinden seyrettiği şafak vakitlerini hatırladı. Haluk Recai, Fahrettin Iraki'nin Lemaat'ının 4. pırıltısını okurken gözleriyle bir sevda vasiyeti bırakmıştı. Güneş zahir olunca gölgenin silineceği gibi ben de o zuhur içinde kaybolacağım. O ne zaman doğacak olursa benim de doğacak zamanım tamamlanmış olacak. İcler Hanım, Üsküdar sırtlarından grup vaktini seyredip bir Haluk Recai ahbaplığıyla sabahlayacaktı. Güneş zahir olduğu anda önce bir Fatiha, sonra Mevlana'nın rubailerini okuyacaktı. Vücutta ayrı olsak da gönülde beraberiz. Salomon Adato'ya veda etti, avluya doğru hızlı adımlarla yürüdü. Leman Hanım, çocuklarının ortasında taziyetleri kabul ediyordu, yaklaştı, kirpiklerindeki ışıkları hissettirmek istedi. Fecirleri, şafakları, güneşleri kucakla Leman.